Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet. Nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa artık onun da anası hafiyedir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 17 Azar 1399, Hicri Kameri 21, Rebiüstani 1442 ve Miladi Takvimle 7 Aralık 2020 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batı Asya gelişmeleri, İran dünyada hangi konumda ve 8 yıllık kutsal savunma hamasetinin yıl dönümü isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Avendi, arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Yargı Kurumu Başkan Reisi, Amerika'nın zorbalığına tepki gösterdi. Tuğgeneral Fedevi, Amerikalıların İslam inkılabını durduracak güçte olmadıklarını söyledi. Galibaf, şehit Fahrizade'nin kanının İran'ın nükleer endüstrisinin kapalı kilitlerini açtığını söyledi. İran, şehit Muhsin Fahrizade'nin uydudan kontrol edilen yapay zekaya sahip silahla öldürüldüğünü bildirdi. Türkiye, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'le ilgili iddiasına tepki gösterdi. Amerika'da cezaevlerinde koronavirüs tehlikeli bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Yargı Kurumu Başkanı Seyyid İbrahim Reisi, Amerikan emperyalizminin zalimliğinin cumhuriyetçiler ve demokratları tanımadığını, Amerika'nın bu zorbalığına karşı ve küstahlığına ancak güçlü bir İran'la karşı çıkılabileceğini söyledi. Dün üniversite öğrenci günü münasebetiyle Tahran'da öğrenci örgütlerinin temsilcileriyle yaptığı toplantıda konuşan İbrahim Reisi şunları kaydetti. 1953'te Amerika bugün mukayese edildiğinde Amerika'nın çok zayıfladığını görüyoruz. Amerikalıların bugün Batı'da neden olduğu skandal hiçbir şeyin örtüşmediği bir skandaldır ve bu skandal gün geçtikçe büyümektedir. Reisi açıklamasının devamında İran İslam Cumhuriyeti'ni bugün bölgede her zamankinden daha fazla güce sahip olduğunu belirterek Amerika'yı hayal kırıklığına uğratan şeyin İslam İran'ın gücü olduğunu söyledi. İbrahim Reisi, İran'ın savunma ve nükleer alanındaki seçkin bilim insanı şehit Muhsin Fahrizade gibi insanların tehditleri ve yaptırımları etkisiz hale getirmenin sembolü olarak nitelendirdi ve şöyle dedi. Kibir ve emperyalizme muhalefet İran İslam Cumhuriyeti'nin onurunun anahtarıdır. İran İslam Cumhuriyeti'nde Hicri Şemsi takvime göre 16 Azer 1399 ve Miladi 6 Aralık 2020 Üniversite Öğrenci Günü olarak adlandırılmıştır.
İran Devrim Muhafızları Başkomutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fedevi, İran halkının direnişine ve düşmanın İslam Cumhuriyeti'ne karşı yenilgiyi kabul etmesine atıfta bulunarak, Amerikalılar İslam devrini durduramazlar dedi. Fedevi, dün Tahran Üniversitesi'nde öğrenci günü anma töreninde yaptığı konuşmada, Amerika'nın başını çektiği emperyalizme ve batıla karşı hak cephesinin mücadelesini süreceğini belirterek, düşmanın İran'la zor bir savaşa cesaret edemediğini vurguladı ve şöyle dedi. İran'a en büyük zararı Amerika'da demokratlar döneminde yaptırımlar yoluyla verilmiştir ve gerçekte onlar İran milletine dünyanın kötülüklerini yaptılar. Ali Fedevi, İran'ın savunma ve nükleer endüstrisinin önüne gelen bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesine de değinerek, büyük şeytanın kuklaları ve eli kanlı maşaları İran'a yönelik saldırılarda 17 binden fazla değerli İranlıyı şehit ettiler. Bu iblisler bilim alanında cihatçılara bile dayanamadılar ve bu kıymetli insanlara suikastler düzenlediler dedi. İran İslam İnkılabı rehberinin İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'ndeki temsilcisi Said Celili de aynı törende 16 Azer tarihi, öğrencilerin ve üniversitelerin emperyalizme karşı mücadelelerinin bir sembolüdür. Bugün üniversiteler bunun farkında olmaları gerekir dedi. Düşmanın tek silahının sindirmek olduğunu belirten Celili, İslam devrimi şehitlerinin mesajı korkmamak, endişelenmemek ve bilimsel cihadın güçlü bir şekilde sürdürülmesi olduğunu söyledi.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, dün akşam şehit Muhsin Fahrizade'nin ailesiyle yaptığı görüşmede, İranlı nükleer ve savunma bilimcisi şehit Fahrizade, cephe ve cihat ruhu ve kültürü ile İmam Hümeyni Mektebi'nde yetişti, dedi. Galibaf, Fahrizade'nin şehit olmasından sonra halkın bu büyük şehidin kişiliğini ve işinin ne kadar kendine özgü büyük olduğunu yeni tanıdığını ve bunun da bu büyük şehidin alçak gönüllülüğünden kaynaklanan şahsiyetinden olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Şehit Fahrizade'nin ilmi ve irfani moraline de vurgu yaparak bilim insanlarının ilmi ve cihat ruhuyla nükleer ve savunma alanındaki çalışmalarının her zaman İran'ın kalkınmasına vesile olduğunu ve Şehit Fahrizade'nin de bu gibi özelliği olan bilim insanlarından olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Şehit Fahrizade gibi insanların her zaman İran'ın güç ve izzetinin artmasına neden olduğunu belirterek, şüphesiz Şehit Fahrizade'nin yaptığı işler ve hizmetler İran'ın bilim ve çalışma tarihinde altın sayfalar olarak kalacaktır dedi. Galibaf konuşmasında İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ile ilgili stratejik girişim tasarısına da temasla, meclisin söz konusu tasarıyı 4 ay öncesinden hazırlamıştı ama Şehit Fahrizade'nin kanı bu tasarının daha hızlı bir şekilde incelenmesine vesile oldu dedi. Şehit Fahrizade'nin kanının İran'ın nükleer sanayine vurulmuş kilitlerin kırılmasına neden olduğunu belirten Meclis Başkanı, Şehit Süleymani ve Şehit Fahrizade'nin kanları kesin olarak İran'ın bağımsızlığı ve güçlenmesine ve de inkılabın yolunu sürdürmesine vesile olacak dedi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ramazan Şerif, İran'ın nükleer ve savunma programının önemli şahsiyetlerinden nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastinde uydudan kontrol edilen ve yapay zekaya sahip bir silahın kullanıldığını açıkladı. Siyonistler yaptıklarının karşılıksız bırakılmayacağını çok iyi biliyorlar diyen Ramazan Şerif, İran'ın güneyinde yer alan Bandar Abbas kentinde Şehit Fahrizade'yi anma merasiminde yaptığı konuşmada, Siyonistlerin bu cinayetteki girişimine bir daha vurgu yaparak, Siyonistler bunun hesabını çok ağır ödeyecekler, bu gerçeği zaten onlar da son yıllarda çok iyi gördüler dedi. Tuğgeneral Ramazan Şerif, İran'da İslam İnkılabı'nın zafere başlamasından beri Amerikalıların İran milletiyle düşman olduğunu belirterek, İslam İnkılabı'ndan sonra Amerikalılar ve Siyonistlerin İran'da çıkarları tehlikeye girdi ve Siyonistlerin İran'ın büyük halkını kendi cinayetlerinin ve çıkarlarının önünde bir engel görüyorlar dedi. İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü, Siyonistlerin bir medeniyet kökünün olmadığını belirterek, bu sahte ve terör rejimi 70 yılda İslam ülkelerinde 2700 kadar bilim insanını terör yoluyla öldürmüştür. ve Siyonistlerin kendileri de terörlerle gururlanmaktalar ve işledikleri bu cinayetleri de kitaplar basarak yayınlamaktan çekinmiyorlar dedi. Tuğgeneral Ramazan Şerif başta İran olmak üzere İslam ülkelerinin bilim ve teknolojide ilerlemelerini önlemenin Siyonistlerin en önemli hedefi olduğunu belirterek İran İslam Cumhuriyeti'nin şehitlerin kanlarının bereketleri sayesinde bilim alanında çok büyük ilerleme sağladığını söyledi.
Türkiye Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, Yunan basında çıkan iddiaları yalanlayarak Yunanistan, Türkiye ile ikili meselelerini ancak Türkiye ile masaya oturarak çözebilirdir. Aksoy, Yunan basınında Türkiye'nin Avrupa Birliği zirvesi öncesinde Ege ve Akdeniz'deki askeri faaliyetlerini artırdığına dair çıkan haberlere ilişkin yöneltilen soruya cevap verdi. Aksoy, bu konuda çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu vurguladı. Aksoy aksine Yunanistan 20 Ekim 2020 tarihinden itibaren yayınladığı 11 Navtex ve 10 Tamili Ege ve Doğu Akdeniz'de 24 askeri faaliyet yapacağını duyurarak bölgede kışkırtıcı ve gerginliği artırıcı askeri faaliyetlerine devam etmektedir. Yunanistan askeri konularda da diyalog kanallarını kapalı tutmakta. NATO Genel Sekreterinin ayrıştırma inisiyatifinin ilerletilmesini önlemektedir. Nitekim Yunanistan 9 Ekim 2020 tarihinden bu yana NATO askeri makamlarınca tertiplenmesi planlanan toplantılara da katılmamaktadır. Yunanistan Türkiye ile ikili meselelerini başkalarından medet umarak değil ancak Türkiye ile masaya oturarak işbirliği ve diyalog ile çözebilir ifadelerini kullandı. Bilindiği gibi Türkiye ve Yunanistan arasında ilişkiler son aylarda Kıbrıs meselesi, Türkiye'nin Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmaları gibi faaliyetlerinden dolayı daha da gerilmiş bir durumda.
Türkiye'de kaçak kazı yapılmasını önleme yönelik bir operasyonda ender bir tabut bulundu. Türkiye'li yetkililer Aydın'ın antik kenti Afrodisyas yakınlarındaki alanda kaçak kazı yapılabileceği konusunda bilgilendirildi ve bu bölgeyi inceleyerek bir kısmı yerden çıkarılmış bir tabut buldular. Tabutun içine gömülen kişinin kimliğine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi. Uzmanlar tabutun en az 2300 yıl öncesine Helenistik dönemine ait olduğuna inanıyor. Keşif alanı olan Afrodisyas antik kenti verimli tarım arazileri ve mermer heykelleriyle ünlü antik Yunanistan'ın en zengin şehirlerinden biriydi.
Türk ordusu pazar gecesi Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke elindeki yerleşim alanlarına bir kez daha topçu saldırısı düzenledi. El aleme göre Türk ordusu ve desteklediği terörist gruplar Haseke eyaletindeki Rasulayn şehrine çok sayıda havan mermisi attı. Bu arada saldırıda meydana gelen can kaybı ve hasarla ilgili bilgi verilmedi. Türk ordusu cumartesi gecesi de Haseke'nin Ebu Rasin ilinin eteklerindeki Dada Abdul köyünü bombalamıştı. Türkiye Suriye'deki terörist grupların ana destekçilerinden biri sayılırken son aylarda Türk ordusu teröristleri desteklemek bahanesiyle defalarca Suriye askeri mevzilerini ve altyapısını hedef aldı. Suriye'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde şu anda Türk ordusunun sultasında bulunuyor. Türkiye'nin Suriye'deki bu girişimleri geniş çaplı uluslararası kınamalara yol açtı.
Türkiye'de son 24 saatte 174.761 COVID-19 testi yapıldı. 30.402 kişinin testi pozitif çıktı. 195 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5.805 oldu. Son 24 saatte 4.011 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 431.253'e yükseldi. Bu arada Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Aralık koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada tespit edilen 6093 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde. Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz. Tedbirlere uymak hepimiz için insani bir görevdir. Kısıtlama olmadan da kalabalıklardan uzak durun ifadelerini kullandı.
Amerikan hapishanelerinde koronavirüs salgını her zamankinden daha hızlı yayılıyor. Amerikan hapishanelerinde koronavirüsüyle enfekte olan kişi sayısı 2020 Aralık ayı başlarında 225.576'ya ulaştı. Ve Amerikan haber sitesi New York'a göre virüsten en az 1568 mahkum öldü. Rapora göre 2020 Kasım ayı Amerikan hapishanelerindeki koronavirüs salgınının yayılmaya başladığı en yüksek seviyesine ulaştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlı Karabağ'a gönderilen Rus askeri doktorların hasta kabuline başladığını duyurdu. Öte yandan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da aralarında arama kurtarma köpeği uzmanları, mayın tarama uzmanları, iletişimciler ve psikologların da bulunduğu arama kurtarma ekibinden oluşan bir grubun Dağlı Karabağ'a gönderildiğini açıkladı. Moskova'dan havalanan İl-76 askeri kargo uçağının 3 yolcu otobüsü ile gerekli teçhizat ve ekipmanı da taşıdığını belirten bakanlık, Rus arama kurtarma grubunun insani yardım sunacağının altını çizdi.
Haber kaynakları Siyonist İsrail ordusunun askeri tatbikatlarına işaret ederek bu tatbikatların kaynağında direniş güçlerinin İHA'larla yapacakları saldırılardan korkmalarının bulunduğunu bildirdi. Fars Haber Ajansı'na göre Siyonist haftalık Makor Rishon haftalık gazetesi dün Siyonist İsrail ordusunun Gazze şeridi yakınlarında tatbikat düzenlemeyi planladığını duyurdu. Siyonist gazete İsrail ordusunun bu rejimin demir kubbe hava savunma sisteminin Hamas'ın roket ve füze saldırıları dalgasına dayanamaması konusundaki endişelerini de bildirdi. Son zamanlarda Siyonist rejim ordusunun birimlerinden biri işgal altındaki Filistin'in güneyinde çeşitli amaçlarla 3 günlük bir tatbikat düzenledi. Siyonist Kalan 12'de dün İsrail ordusunun gizli bir belgesini ifşa ederken buna göre Aşkalan şehrinin Gazze'deki direniş gruplarıyla herhangi bir askeri çatışmada son derecede savunmasız olduğu anlaşılıyor. Geçen hafta terör rejimi İsrail ordusunun tamamen hazırlıklı olduğu şartlarda Lübnan Hizbullah hareketine ait insansız keşif İHA'sının İsrail'in işgalindeki Filistin hava sahasına girdiği, görüntü almasının ardından da Lübnan topraklarına döndüğü ve bunun bizzat terör rejimi tarafından bilindiği anlaşılıyor.
Suriye'nin batısındaki Hama eyaletindeki aşiretler Suriye hükümetine desteklerini ilan ettiler. Suriye Devlet Televizyonu pazar günü Suriye'nin Hama eyaletindeki aşiretlerin Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda bir toplantı düzenlediğini, Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklediklerini, Amerikan-Türk işgaline ve Suriye petrolünün yağmalanmasına karşı çıktıklarını bildirdi.
Irak Haçlı Şabi güçleri ülkenin kuzeyinde IŞİD terör örgütünün az 20 üyesinin öldürüldüğünü bildirdi. Teslim Haber Ajansı'na göre Haçlı Şabi komutanlarından Ali El Hüseyin'i pazar gecesi Irak ordusu ve Irak Haçlı Şabi kurumunun Irak'ın kuzeyindeki Seyhaddin'de düzenlediği ortak bir operasyonda 20 IŞİD üyesinin öldürüldüğünü duyurdu. 17 Kasım 2017'de Irak kuvvetleri İran İslam Cumhuriyeti'nin askeri danışmanlığı sayesinde bu terör örgütünün son üssü El Anbar eyaletindeki Ravish şehrini teröristlerden temizleyerek IŞİD'in Irak'taki işini büyük ölçüde bitirdi.
Yemen'in Sana Uluslararası Havaalanı Müdürü Suudi Koalisyonu'nu havaalanına saldırılarını meşrulaştırmak için uluslararası kamuoyunu kandırmak ve yanıltmakla suçladı. El Mesire kanalına göre Sana Uluslararası Havalimanı Müdürü Halid Es-Şaif pazar günü Sana Havalimanı'na yönelik tekrarlanan saldırıların havalimanını kapatmayı amaçladığını söyledi. Bu arada Yemenli kaynaklar geçen çarşamba günü Suudi Koalisyon savaş uçaklarının Yemen başkentindeki Sana Uluslararası Havalimanı'na saldırdığını bildirmişlerdi.
Bahreyn El Vefak Cemiyeti, Manama zirvesine katılanlara hitaben yazdığı mektupta, bölgenin güvenliğini gözden geçirmek için oturduğunuz ülkenin güvenlikten yoksun olduğunu bilin çağrısında bulundu. Bahreyn'de Uluslararası Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nün ev sahipliğinde Cuma günü başlayan 3 günlük Manama diyaloğu dün sona erdi.
Ve son haberimiz, New York Times gazetesi Amerikan Başkanı Trump'ın depresyonda olduğunu ve başkanlık görevlerini yerine getirmekten sakındığını bildirdi. Bilindiği gibi Demokrat aday Joe Biden 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerini kazanmış ancak Trump henüz seçimde yenilgiyi kabul etmedi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Ermenistan'da Paşinyan karşıtı gösterilerin artması etrafında. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Karabağ Barış Anlaşması'nı imzalaması ve dolaylı bir şekilde Karabağ Savaşı'nda yenilgiyi kabul etmesinin ardından Ermenistan halkı tarafından eleştirilmektedir. Bu çerçevede Ermenistan'ın özellikle de başkentinde gösteriler devam ediyor. Ermenistan polisine tüm uyarıları ve protestocular tutuklamalarına rağmen Ermenistan halkının Paşinyan'a karşı itirazları yeni yeni boyutlar kazanıyor ve günden güne şiddet kazanmakta. Ermeni göstericiler Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Karabağ Barış Anlaşması'nı imzalamasıyla Ermeni çıkarlarını göz ardı ettiğini düşünüyorlar. Ermeni siyasetçiler ve parti liderleri de Ermenistan'ın Ulusal Kurtuluş Siyasi Koalisyonu kurdular ve Başbakan Paşinyan'ın halk muhalefetine katıldılar. Başkent Erivan'da devam eden çabaların ve halk protesto gösterilerinin konumu ve durumu Ermeni muhalefet partilerinin ve siyasetçilerin Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı devirme çabalarının çok ciddileştiğini göstermekte. Ermeni Milliyetçi Partisi, Ermeni Devrimci Federasyonu olan Daşnaksutyun'un sözcüsü İshan Sahaltyan, protestocular arasına yer alarak Erivan hükümetini uyardı ve şöyle dedi. Paşinyan'ın 8 Aralık Salı günü öğlen 12'ye kadar istifa etmesi gerekiyor. Aksi halde protestolar Ermenistan'ın geneline yayılacak. Söz konusu protesto gösterileri Paşinyan hükümetinin geçmişteki hatalarını telafi etmek için fazla zamanı olmadığını gösteriyor. Aynı zamanda Paşinyan'ın Ermenistan Başbakanı görevinden ayrılması ile Dağlık Karabağ Barışı'na ilişkin imzalanan 10 maddelik anlaşmada tehlikeye girecek gibi görünüyor. Rusya Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nın hükümlerinin uygulanmasını garanti etse de hiç şüphe yok ki bazı uluslararası muhalefetler özellikle Amerika ve Fransa'nın bu anlaşmaya karşı çıkması Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nın uygulanması yolunda yeni ve ciddi engeller oluşturacaktır. Bu yüzden kuşkusuz daha önce Batıcı Paşinyan hükümetine karşı olan Rusya, Karabağ Anlaşması'nın imzalanmasından sonra mevcut koşullar altında Paşinyan'ın bu anlaşmayı imzalayan taraf olarak iş başında kalmasını istiyor ve şimdilik ona destek veriyor. Tüm gerçeklere rağmen bazı Rus uzmanlar Rusya'nın Karabağ sorunu hususunda dengeleyici siyasetler izleyerek bölgeyi istikrara doğru yönlendirmek istediğini düşünüyor. Bu hususta Rus siyasi uzman Mayıs Kurbanov şöyle diyor. Görünüşe göre Rusya için tehlikeli senaryoların uygulanmasını önlemenin en etkili yolu bölgede dengeli ve pratik bir siyasetin uygulanmasına giderek daha fazla bağlı kalmasıdır. Her halükarda Ermenistan'da halk protestolarının devam etmesiyle Paşinyan hükümeti 2018'deki halk protestolarında olduğu gibi Ermenistan'ın işlerini devraldığı gibi iktidardan da çekilme ihtimali bulunmaktadır. Bu süreç devam ederse görünen o ki Paşinyan'ın bu görevden ayrılmaktan başka bir seçeneği kalmayacaktır. Paşinyan hükümeti devrilirse Rusya'nın diğer ülkelere göre daha fazla öngörülmeyen sorunlarla karşı karşıya kalacağı açık ve kesindir. Ermenistan'daki protestoları genel bir şekilde değerlendirmek gerekirse şunu söylemek mümkün. Paşinyan'ın iktidarda kalması ya da devrilmesi durumunda Ermenilerin hükümetlerinin bu tehlikeli maceralarından bir şeyler öğrenip öğrenmeyeceği önem taşımaktadır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Fransa'da kapsamlı güvenlik tasarısına karşı çıkmalar etrafında. Fransa son dönemlerde birçok toplumsal ve siyasal sorun ile karşı karşıya kaldı. Fransa, Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanlığı döneminde yürüttüğü ve izlediği politikalarına ve eylemlerine karşı her türlü protestoya tanık oldu. Emmanuel Macron'un ekonomik politikalarına karşı oluşturulan Sarı Yelekliler Hareketi'nin ardından Fransız hükümeti medya özgürlüğünü kısıtlama çalışmalarına karşı yaygın protesto gösterileri düzenlemektedir. Fransa'da kapsamlı güvenlik yasası olarak bilinen tartışmalı bir yasa tasarısının, özellikle de bu yasa tasarısının 24. maddesi başkent Paris dahil 70 Fransa şehrinde yeni bir protesto dalgasına yol açtı. Fransız halkı cumartesi günü gösteriler düzenleyerek ve sloganlar atarak tasarıyı protesto etti. Son dönemde görevdeki polis memurlarının görüntülerinin alınmasını yasaklayan tasarının kabulü de daha önce Fransa genelinde geniş çaplı halk itirazlarına ve medeni grupların eleştirilerine yol açmıştı. Tartışmalı yasa tasarısı olan kapsamlı güvenlik yasası geçtiğimiz günlerde Fransız Ulusal Meclisi tarafından onaylandı. Tasarı, görevdeki polis güçlerinin görüntülerinin yayınlanmasını suç sayıyor, para cezası ve hapis cezası içeriyor. Tasarının 24. maddesine göre polis memurları ve jandarma memurlarının görüntülerinin alınması ve paylaşılması 1 yıl hapis ve 45 bin euro para cezası ile cezalandırılacaktır. Fransız Senatosu tarafından nihai onayı bekleyen tasarı, yaygın protestolar nedeniyle rafa kaldırıldı ve şimdilik iptal edildi. Ancak milletvekilleri bazı değişiklikler yaptıktan sonra yeniden bu tartışmalı tasarıyı meclise çıkaracaklarını söylediler. Tasarının muhalifleri kapsamlı güvenlik yasasının medya özgürlüğünü kısıtladığını savunuyorlar. Sivil gruplar ve medya mensupları da tasarının ve yasanın basın özgürlüğünü engelleyeceğinden, polis şiddetini körükleyeceği ve artırmasından endişe duyuyorlar. Geçtiğimiz günlerde Fransız sosyal medya kanallarında Paris polisinin siyahi bir vatandaşı darp ettiği görüntüleri yayınlandı. Kapsamlı güvenlik yasası sonunda kabul edilirse, Fransız polisi özellikle gösteriler ve sivil toplantılar sırasında protestocular ve muhaliflerle başa çıkmada neredeyse eşi görülmemiş bir özgürlüğe ve şiddet uygulama gücüne sahip olacak. Sarı yelekliler gösterileri sırasında Fransa'da polis ve güvenlik güçlerinin ve protestocuların karşı karşıya gelmesi göstericilere yönelik şiddet olaylarının göstergesiydi. Kasım 2018'de başlayan Sarı Yelekliler gösterilerinde en az 10 kişi öldü, binlercesi yaralandı. Bazıları ise polis ve çevik kuvvet güçlerinin özel silahlar kullanması nedeniyle görme yetkilerini kaybetti. Bu alanda özellikle de protestocularla karşılaşılırken polis güçlerinden görüntü alma yasağının polis şiddetini önemli ölçüde artırabileceği endişesi bulunuyor. Birleşmiş Milletler uzmanları 3 Aralık tarihli raporunda Fransa hükümetinin kapsamlı güvenlik yasası tasarısının kabul edilmesi halinde uluslararası insan hakları yasalarını ihlal edileceğini ve bu tasarının kapsamlı bir şekilde revize edilmesi gerektiğini söylediler. Aslında bu tasarının Fransız hükümeti tarafından sunulması ve bu ülkenin ulusal meclisinde ilk onayı Macron hükümetinin bireysel ve sosyal hak ve özgürlükleri hiçe saydığını göstermekte. Bu arada Fransa diğer ülkelerdeki insan hakları durumunu, özellikle de Batı egemenliğine karşı olan ülkelerdeki insan hakları durumunu defalarca eleştirmiştir. Şimdi de özellikle Müslümanlara karşı birçok insan hakkı ihlaline imza atan Macron hükümetine yönelik eleştiriler çığ gibi büyümektedir. Teslim olmayan Fransa Partisi'nden Adrien Quatennens ise bu hususta şöyle diyor: "Bu yasa Fransa için bir utanç kaynağıdır. Bu yasa Fransa'nın çehresinin uluslararası arenada karalanmasına neden oldu." Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 17 Haziran 1399, Hicri Kameri 21 Rebiüsani 1442 ve 7 Aralık 2020 Pazartesi. Hicri Şemsi 17 Haziran 1378'de İranlı çağdaş yazar ve tarihçi Hüseyin Mekki vefat etti. Hicri Şemsi 1290'da dünyaya gelen Hüseyin Mekki ilk eğitimini bitirdikten sonra Tahran'a gelerek kamu görevleriyle uğraştı. Hicri Şemsi 1320'den sonra İran'da açık siyasi ortamın oluşması için basın işleriyle uğraşan Hüseyin Mekki, Tahran'da basılan gazetelerde tarih ve edebi yazılar yazmaya başladı. Doktor Musaddık'ın büyük amirlerinden olan Hüseyin Mekki, İran'da petrolün millileştirilmesi hareketinde geniş faaliyetlerde bulundu. Mekki, sonraki yıllarda İran Partisi ve Demokrat Partisi üyesi oldu. Bu girişim aslında kendisinin İran'daki 15, 16 ve 17. dönem meclislerindeki siyasi faaliyetlerinin başlangıcı sayılıyordu. Doktor Muhammed Musaddık taraftarlarından ve onun hükümetindeki siyasi yetkililerinden sayılan Hüseyin Mekki, İran'da petrolün millileştirilmesi sırasında nihayet Hicri Şemsi Azer 1378'de 88 yaşında Tahran'da vefat etti. ...70 yıl önce bugün Hicri Kameri 21 Rebiüsani 1371'de önde gelen alim Ayetullah Muhammed Nehavendi vefat etti. Ayetullah Mirza Abdurrahim Nehavendi'nin oğlu olan Ayetullah Muhammed Nehavendi, Necef-i Eşref kentinde dünyaya geldi. Babası gibi bilimsel ameli ve ahlakta Hicri Kameri 14. yüzyılın önde gelen alimlerinden sayılan Ayetullah Nehavendi, Arapça tefsiri Mebsut, Farsça tefsiri Mabsut, bu iki kitabın Nefahatür Rahman olarak bilinen 4 ciltlik mecmua adlı eserleri kaleme aldı. ...289 yıl önce bugün 7 Aralık 1731'de dünyada İranoloji faaliyetlerinin öncüsü ve oryantalist Abraham Dobron dünyaya geldi. Paris kentinde dünyaya gelen Dobron üniversitede okurken Doğu dillerine büyük ilgi duymaya başladı ve bu nedenle Farsça, Arapça ve İbranice'yi öğrendi. İranlıların eski mezhepleri konusunda araştırmalar yapmak için Hindistan'a giden Dobron, Sanskrit ve Pehlevi dilleriyle tanıştıktan sonra bu dillerin konuşulduğu bölgelerdeki eserleri, özellikle Avesta'yı tercüme etti. Abraham Dobron'un Fransa Edebi Bilimler Kurultayı'ndaki hitabeler ve raporları ve Avesta'yı tam olarak tercüme etmesi, Fransızların İran'ın adı ve Avesta ile aşina olmalarını sağlamanın yanı sıra diğer Avrupa ülkelerindeki bilim adamlarının bu bilimle ilgili tartışmalara katılmalarına neden oldu. Bu Fransız İranologun İran kültürünün Fransa ve Avrupa'da yayılmasındaki rolü Avesta'nın tercüme edilmesiyle sınırlı değildir. Üstelik onun İran'dan geri dönmesi sırasında 180 nefis hat nüshasını taşıyordu ve bu değerli nüshalar İran kültürünün Avrupa'da tanıtılmasında büyük rol oynadığı gerçeği ortaya çıktı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızdan Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Yandaşa 16 milyar TL.
Karar.
Cumhurbaşkanlığı sistemi ülkeyi taşımıyor. Haziranda seçim olacak.
Star.
Bakan Koca'dan uyarı, riskli illeri açıkladı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Şükran Soner, 5 Aralık tarihli Cumhuriyet gazetesinde asgari ücretin tartışıldığı tek ülkeyiz başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Size bu konuyu yıllardır temcit pilavı gibi tartışmak zorunda olmaktan bıktığımı itiraf ederek söze girmeliyim. Dile kolay gazeteciliğe başladığım ilk yıllardan bu yana asgari ücret belirleme toplantılarının pazarlıklarının başladığı günlerden karar alınmasına kadar ağırlıklı yapılan tartışmalarda ne olacak, ne olmalı tartışmaları, uçuşan rakamlar çok değişmiş olarak benzer gerçeklerin altının çizilmesi üzerindenmiş gibi gerçekten de çok benzer kavramlarla elbette anlamları insanların yaşamına dönük sonuçlarında uçurum farklarla oynamış durmuş diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Biliyorum ne başlıkla ne de giriş vurgulamalarıyla ne anlatmaya çalıştığımı tam anlayabildiniz. Çünkü özgür sendikalaşma düzeninin güvence altına alınmasından günümüze ülkemizde toplu pazarlık düzeni işliyor gibi görünse de toplu sözleşme düzeninden yararlanabilen gerçek işçi sayıları ile kayıtlı iş bulabilmiş sigortalı çalışabilen işçi sayıları, kayıtsız çalışanlar ve de çalışma yaşları içinde olup iş bulma umutları bile kalmamış insanlar arasında sayısal hep çok büyük farklar oldu. Açıkçası ister askeri, isterse sivil darbeler süreçlerinde uçurum çöküşler de yaşanıyor olarak ülkemizin gerçekleri demokrasilerin, sendikal hakların ve olduğu ülkeler içinde de hep farklı oldu. Bizim gerçeğimizde var olan sendikal haklar içinde toplu sözleşmeler düzeninde çalışanların haklarının belirlenmesi her daim çoğunluğu temsil edebilmenin çok gerilerinde kaldı. Demokrasilerin var olduğu, sendikal hakların işlediği düzenlerde çoğunluk söz konusu haklar kapsamında çalıştıkları için asgari ücret tartışmaları hiç böylesine önem kazanmadı. Bizim gerçeğimizde ise aktif çalışan, emeğiyle, aldığı ücretle geçinen nüfusun çok önemli grupları, yılların koşullarına, üretim sektörlerine göre çarpıcı kaymalar yaşanıyor olarak hep çok yüksek oranlarda kayıt dışı ekonominin içinde kaldılar. Tarım işçilerimiz sendikal haklarını kullanabiliyor olarak komik sayılarda kalırken çağdaş köleler olarak bilindiler. En gelişmiş üretim iş kollarında bile metal, tekstil, özelinde otomobil en ileri teknolojileri düşünün, iş yerlerinin doğrudan içinde ya da dışında taşeron, yan sanayi paravanlarında kayıt dışı çalıştırma yüksekti. Kayıtlı işçi olabilmek nimetten sayıldığı için de asgari ücretin belirlenmesi önemli pazarlıkların konusu oldu. Pazarlık konusu işçi sayısı yüksekti. Batılı sendikacıların bizim asgari ücret tartışmalarımızdan hiçbir şey anlamadıklarına tanıklığım çoktur. Onlarda geçerli düzende sendikalı işçilerin çoğunluğunu kapsayan ülke iş kolu sözleşmeleri önemlidir. Sonrasında iş yeri koşullarına özgü özel, lokal sorunların çözümü iş yerlerindeki komitelere kalır. Geçelim, bugünlerde neredeyse bir tek asgari ücret komisyonunun toplanması, günleri, tartışmaları, belirlenecek ücretler ciddiye alınarak istenen sonuçların alınmasından çok uzakta anlamlı gündeme giriyor.
Kazım Güleç Yüz, 5 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde algı operasyonlarını boşa çıkarmak için başlıklı yazısına yer veriyor. Günümüzde öne çıkan ve ağırlık kazanan psikolojik savaş taktiklerinin en tahripkar ve yıkıcı olanları olmadık yalan, iftira, saptırma ve çarpıtmalarla yürütülen karanlık algı operasyonları kontrol altındaki güdümlü medya araçları kullanılarak yapılan tek taraflı propagandalarla zihinler şartlandırılıyor ve oluşturulan algı üzerinden insafsızca hücum ediliyor. Taarruz dalgasının ilk aşamasında o algıyı yerleştirmek için tahkimat yapılıyor diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bir sonraki adımda önemli olan sizin ne anlattığınız değil, karşı tarafın ne anladığıdır argümanı devreye sokuluyor. Böylece olgu ile algı arasına konulan mesafenin iyice açılıp kapatılması, imkansız bir uçuruma dönüşmesi hedefleniyor. Burada doğru ve sağlam bir temel üzerine bina edilen olguları art niyetli algı operasyonlarına kurban ettirmemek için dikkat edilmesi gereken önemli hususlar var. Bunların başında doğruları ısrarla dile getirip tekrarlamaktan asla vazgeçmeme gereği geliyor. Aynı yöntemle sürdürülen kirli algı operasyonlarını boşa çıkarmanın öncelikli ve en önemli şartlarından biri bu. Bu hakikatleri çok tekrar ediyorsun eleştirisine, üstadın verdiği bir meslek takip ettiğimi gösteriyorum. Bir mesleği takip edenler tekrara mecbur olurlar. Hem de bir şeyin esası atılsa, mükerreren icra-ı nazar, tekrar tekrar bakışların çevrilmesi lazımdır. Mesleksiz olanlardır ki her yola sapıyorlar. Cevabında bu mana da var. Çok önemli bir başka nokta, sağlam bir olgu etrafında birleşip kenetlenen şahsı manevinin müfritane irtibat ve tam bir tezanüt içinde hakta sebat üzere sıkı bir istişare ile yola devam etmesi, kendi içinde herhangi bir boşluk ve zaaf oluşmasına meydan vermemesi, her şeyi tahkik süzgecinden geçirip silik sözleri ve art niyetli propagandaları boşa çıkarması, yapılması gereken olguyu yalan, iftira, çarpıtma ve saptırmalarla oluşturulan yanlış algılara feda etmek değil, olguyu uygun doğru algılar inşasına çalışmak olmalı. Üstadın bir tane sıdk, doğru bir harman, yalanı yakar sözüyle dile getirdiği hakikat, algı operasyonlarını püskürtüp boşa çıkarmanın yolunu da gösteriyor.
Ahmet Gürsoy, 5 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde ekonomi, sağlık, siyaset başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Karamsar olmak istemem ama iyiye değil kötüye gidiyoruz. Sadece ekonomide değil, sağlıkta bile güven bunalımı yaşamaktayız. Ekonomi, sağlık, siyaset. Her üç alanın gittikçe daralması ister istemez ülkemizin içinde bulunduğu atmosferi bozmaktadır. Ekonomiyi biliyorsunuz, Türkiye kendine yetmez duruma geldi. 120 milyar dolar Merkez Bankası rezervini tükettiği yetmiyor gibi bir de -57 milyar dolar seviyesine düştü. Böylece Türk insanının hemen tamamına yakını borçlandı diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bir zamanlar yardım alıyoruz diye sevinenler yakında alamaz hale gelecekler. İktidara geldiği ilk günlerde saçıp savuran bir AKP vardı. Millet bu dağıtım sebebiyle kendilerini yıllarca iktidara taşıdı. Gelinen noktada göl kurudu. Artık bırakın almayı, şimdi sıra vermeye geldi. Vergilerle geri toplama dönemindeyiz. İnsanlar gittikçe yoksullaşıyor. Türk lirasının değer kaybetmesi herkesin cebindeki parayı gıdım gıdım eritiyor. Ekonomideki bunalım tek tek her bireyin hayallerini yansıyor. Parası olanların bile ekonomik koşulların yarattığı işsizlik herkesin evinde, sokağında, çevresinde varlığını belli ediyor. Kimi zaman aile bunalımına dönüşüyor, kimi zaman evlilik bunalımına. Eğitimi etkiliyor. İş bulma ümidi olmayanların yüksek öğretim tercihlerini değiştiriyor. Mühendislik fakültelerine yeterince matematik bilmeyen gençler geliyor. Akademi camiası huzursuz. Sağlıklı ise yalanla yönetme bilgileri eğip bükerek verdiklerinden dolayı herkes şaşkın. Grip aşısı bile olamadık. Peki korona aşısına nasıl güvenelim veya kim aşılanacak? Sağlık Bakanlığı'nın tutarsızlığı hepimizi şaşkına çevirdi. İktidar adına kim doğru söylüyor bilemiyoruz. Kurumların güvenirliğini bu kadar sarsmanın mantığı neydi acaba? Siyaset alanı ekonomi ve sağlıktan farklı değil. Gerçi siyasal alan her zaman mayınlı bir tarla gibiydi, o ayrı. Şimdi içinde bulunduğumuz günlerde siyasi alan yeni gerilim ve projelerle ısıtılıyor. Her şeyden önce herkesin bilmesi gereken şey şu. Siyasi alan aynı zamanda siyasal sistemin çalışma, üretme ve yönetme alanıdır. İçinde bulunduğumuz süreçte iktidar ve destek bloku önemli kısmını kendilerinin yarattığı, hatta kurduğu siyasal alanın meşruiyetini çiğniyor. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Programımıza geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Korsan İsrail parlamentosunun feshedilme meselesi.
Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan ve Yemen'deki işbirlikçiler arasında anlaşmazlıkların devam etmesi.
Ve Suudi Arabistan ve Katar'ın anlaştıkları haberi.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Korsan İsrail Parlamentosu çarşamba günü ilk oylamada bu kurumun feshedilmesini onayladı. Oylamada 61 milletvekili olumlu ve 54 milletvekili olumsuz oy kullandı. Siyonist rejim parlamentosunun feshedilmesinin kesinleşmesi için bu konu 3 kez daha oylamaya sunulması gerekiyor. Bütçe taslağı üzerinde anlaşmazlık muhalefet kanadının parlamentonun feshedilmesini gündeme getirmelerinin esas sebebiydi. Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu bütçeyi bir yıllığına onaylatmak isterken Mavi Beyaz Partisi Başkanı Benny Gantz bundan önce koalisyon hükümetinin kurulması için vardıkları anlaşma gereği bütçenin iki yıllığına onaylanmasını istiyor.
İsrail Savaş Bakanı Benny Gantz'ı eleştiren Başbakan Benjamin Netanyahu, Mavi Beyaz Partisi hiçbir sorumluluğu üstlenmek istemediğini söylüyor. Siyonist parlamentonun feshi ve erken seçime gidilmesine yönelik ilk onaya da tepki gösteren Netanyahu, bu hassas günlerde kimse seçime gitmemesi gerektiğini belirtti. Netanyahu'nun sözlerine tepki gösteren Gantz ise artık manevra yapma, yalan söyleme ve örtbas etme dönemi sona erdiğini kaydetti.
İsrail parlamentosunun feshedilmesini öngören taslağın onaylanmasından sonra taslağı hazırlayan Yair Lapid bu kararı sadece bir zafer değil, aynı zamanda farklı bir kabinenin kurulması için atılan ilk adım niteledi. Lapid'e göre kurulacak yeni kabine koronavirüs salgınını önemseyerek ekonomiyi gözetleyecek ve İsrail camiasında karşılıklı nefret duygusuna son verecek bir kabine olacaktır.
İsrail'de siyasi kriz Kasım 2018'de başladı. Siyonist rejimde Avigdor Lieberman ve İsrail Bizim Evimiz adlı radikal sağ parti üyelerinin Benjamin Netanyahu kabinesinden çekilmesinin ardından Netanyahu yönetimi çoğunluğu kaybetti ve parlamento feshedilerek 9 Nisan 2019'da erken seçime gidildi. Erken seçim sonucunda Likud Partisi ve sağ kanattaki müttefikleri parlamentoda birinci olmalarına karşın yeni kabine kurulamadı. Bu yüzden parlamentoda Netanyahu müttefikleri bir başka liderin kabineyi kurmakla görevlendirilmesini önlemek için parlamentoyu feshetti ve İsrail'de ikinci kez 17 Eylül 2019'da erken seçime gidildi.
Ancak 17 Eylül 2019 seçimleri de yeni kabinenin kurulmasıyla sonuçlanamadı ve Siyonist parlamento bir kez daha feshedilerek üçüncü kez erken seçime gidildi. Gerçi Mart 2020'de yapılan bu seçimlerde de hiçbir parti veya kanat gerekli çoğunluğu elde edemedi. Ancak Likud Partisi lideri Benjamin Netanyahu ve Mavi Beyaz Partisi lideri Benny Gantz dördüncü kez erken seçime gidilmesini engellemek için koalisyon bir kabinenin kurulması ve başbakanlık koltuğunun dönemsel olarak paylaşılması üzerine anlaşmaya vardı. Varılan anlaşmada Benjamin Netanyahu ilk 18 ayda ve Benny Gantz da Kasım 2021'den başlamak üzere ikinci 18 ayda İsrail başbakanı olması gerekiyordu. Ancak buna rağmen Başbakan Netanyahu ve Savaş Bakanı Gantz arasında anlaşmazlık ve birbirine güvenmeme durumları had safhaya ulaştı. Öyle ki gözlemciler ta ilk günden kurulan koalisyon hükümetinin pek fazla süremeyeceğini söylemeye başladı.
Şimdi Siyonist rejim kabinesi muhtemelen feshedildiği takdirde İsrail bir kez daha siyasi krize sürükleneceği ve bu kez krizin şiddeti daha fazla olacağı anlaşılıyor. İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesi parlamentonun feshedilmesini öngören taslak onaylandıktan sonra şöyle yazdı. İsrail 2 yıldan daha kısa bir sürede 4. kez erken seçime gidiyor. Gerçi bu süreçte sırf seçim meselesi söz konusu olmadığı, bu durum aynı zamanda siyasi sürtüşmeleri de tırmandıracağı belirtilmelidir. En kötü şartlarda Netanyahu hatta kabinesinin devam etmesi için orta bir yol bulsa bile bu zombi hükümet artık eski etkinliğe sahip olamayacağı kesindir.
Geçen hafta Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri ve ayrıca Yemen'deki işbirlikçiler arasında ihtilafların iyice tırmandığı yönünde bazı haberler yayımlandı. Geçen hafta Halic Online haber sitesi Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat örgütler arasında bir takım gizli ihtilafların söz ederek Suudi rejiminin başını çektiği ittifak güçlerinin komutanlığı başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere ittifakta yer alan ülkelerin istihbarat örgütlerinin yetkileri yeniden düzenlenmesini istediğini duyurdu. Halic Online sitesi ayrıca Suudi Arabistan'ın Yemen'deki istihbarat servisi Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'a Birleşik Arap Emirlikleri İstihbarat Servisi, Yemen'in istifa eden hükümetinin ordusuna bağlı örgütlere feshetmek üzere askeri güçleri ve özellikle hava kuvvetlerini kandırdığını rapor etti.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Öte yandan Yemen'in istifa eden Cumhurbaşkanı Mansur Hadi'nin eski danışmanı ve bu hükümetin Enformasyon Bakanı'nın şimdiki danışmanı Muhtar Rahim Twitter hesabından yaptığı açıklamada, istifa eden hükümete bağlı güçler yakında Aden kentini geri alacaklarını yazdı. Rahim bir dönem Mansur Hadi yönetiminin geçici başkenti ilan edilen bu kenti geri alma konusunda yaşanan gecikme hakkında da bu gecikme sırf ittifakla ilgili meselelerle ilgili olduğunu ileri sürdü. Rahim ayrıca şöyle yazdı. Bölgesel kabadayılık sonuna yaklaşmıştır ve Birleşik Arap Emirlikleri yakında Yemen'i terk edecektir. Bu ülkenin elinde alet olan güçlerin ne değeri vardır ne de önemli bir ağırlıkları söz konusudur.
Bundan başka geçen hafta Yemen'in güneyinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin işbirlikçileri arasında çatışmalar da devam etti. Yemen'in güneyinde Abyan eyaleti bu çatışmaların merkeziydi. Çatışmalarda iki taraftan onlarca kişi öldü veya yaralandı. Bu haberler Suudi İttifakı'nın Yemen'de ciddi iç sıkıntılarla karşı karşıya bulunduğunu ve Riyad ve Ebu Dabi ve ayrıca iki tarafın işbirlikçileri arasında karşılıklı itimatsızlık durumu iyice arttığını ortaya koydu. Konuyla ilgili siyasi meseleler uzmanı ve aynı zamanda Giresun Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Sayın Abbas Karaağaçlı'nın görüşlerini dinliyorsunuz.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde dengesiz, hakikaten söylüyorum, dengesiz bir yönetim söz konusudur. Her alanda mı o görüyoruz? Örneğin gidiyor Akdeniz'de Türkiye'ye karşı İsrail'le, Mısır'la işbirliği yapıyor, Yunanistan'la işbirliği yapıyor. Yani bunlar nereden çıktı biliyor musunuz? Esasen şunu söylemek gerekiyor. Bölgede birincil devletler, yani Türkiye Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti ve Mısır'ın yokluğunda ikincil, üçüncül, beşincil devletler, devlet bile değil ya. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, bunlar devlet değiller. Yani bunlar vaktinde Osmanlı'ya bağlı olduklarında o zamanlar Basra vilayetinin bir ilçesi bile olamamışlar. Şimdi bu son zamanlarda özellikle dediğimiz gibi bu büyük devletlerin yokluğunda, bölgedeki büyük devletlerin bazı sorunlarının yaşandığında bunlar öne çıktılar. Ama bunların bir ne derler, felsefi altyapısı yok, tarihsel altyapısı yok, devlet. Yani sen Katar'a baksan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne baksan ya da hatta Suudi'ye, hangi yılda bulunan bir devlet gelenekleri var? Bir felsefi, tarihsel, kültürel, sanatsal. Hiçbir şey olmadığı için bu şimdi geçici olaraktan bugün işte buralarda biraz petrol, enerji kaynakları fazla değer kazanmasıyla öne çıktılar. Ama bunlar gidecektir. Nüfusları buna yeterli değil. Zorat toprakları buna yeterli değil. Ya hiçbir şeyler yeterli değil. Onun da Birleşik Arap Emirlikleri bile ben konuştuğumda, yani sen ne, kapasitesi nedir? Ha bugün var olduğu parasıyla başka ülkelerde falan yatırım falan yapıyor ama onların dediğin gibi öyle çok fazla da bir önemi olmayacağını düşünüyorum. Ve öte yandan da söylemek gerekiyor. Bundan önce Orta Doğu'da şöyle bir Kushner, Netanyahu ve bir Mehmet Bin Selman üçgeni şey yapmıştı. Yani burada her türlü Orta Doğu'da ne derler, entrikalarla, savaşlarla, iç savaşlarla Orta Doğu'yu gerçekten bir bataklığa, Orta Doğu'yu bir iç savaşlara, etnik mezhepsel savaş şeyine çevirdiler. Bundan da kurtulmak gerekiyor nihayetinde. Bu nedenle de önümüzdeki dönemde bilhassa şeyde Yemen ve benzer coğrafyalarda biz daha farklı bir şeyle, Amerikan siyasetiyle karşı karşıya kalabiliriz diye düşünüyorum.
Sayın Karaağaçlı'ya teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmet Nasır Muhammed Sabah, Cuma günü bir açıklama yaparak Fars Körfez İşbirliği Konseyi üyeleri arasında barış sağlanması için sarf edilen çabaların çerçevesinde çok iyi diyaloglar gerçekleştiğini belirtti. Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmet Nasır Muhammed Sabah şunları kaydetti. Barış diyaloğuna katılan tüm taraflar Fars Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri arasında istikrar sağlanması üzerine vurgu yaptılar. Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halit Carullah da Cuma günü bir açıklama yaparak Katar ve Suudi Arabistan arasındaki kriz sona erdiğini ve iki taraf arasında nihai anlaşma sağlandığını belirtti.
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de Twitter hesabında Kuveyt'in Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyeleri arasında krizi çözümlemek üzere yaptığı arabuluculuğa teşekkür ederek Kuveyt yönetiminin tutumu Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyeleri arasında krizin çözümünde önemli bir adım olduğunu belirtti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da bir açıklama yaparak Katar ile krizde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti.
Bazı kaynaklar Amerikan Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı, geçtiğimiz günlerde Batı Asya bölgesine yaptığı ziyareti ve Suud Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamd ile görüşmelerinde bu krizin çözümünü masaya yatırdığını belirtiyor. Bu arada Kuveyt yönetiminin de taraflar arasında arabuluculuk yapması bu gerginliğin hafiflemesine zemin oluşturduğu anlaşılıyor.
Bilindiği üzere Suudi Arabistan ve müttefikleri Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn 5 Haziran 2017'de Doha yönetimi Riyad liderliğindeki Arap hareketle eşgüdümlü hareket etmemesini ileri sürerek Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiler ve ayrıca bu ülkeyi karadan, havadan ve denizden kuşatma altına aldılar. Söz konusu 4 ülke 23 Haziran 2017'de 13 Talep'ten oluşan bir listeyi Katar devletine vererek Doha ile ilişkilerin normalleşmesi bu taleplerin hepsinin yerine getirilmesine bağlı olduğunu ilan etti. Suudi rejimi ve müttefiklerinin Katar için ileri sürdükleri en önemli şartlar İran İslam Cumhuriyeti ve Lübnan Hizbullah Hareketi ile diplomatik ilişkileri kesmek, El Cezire televizyonu kanalını tamamen kapatmak ve Türkiye'nin Katar topraklarında kurduğu üssü kapatmaktı. Ancak Doğa yönetimi bu şartların hiçbirini kabul etmedi ve bağımsızlığı ve milli egemenliğinin ihlali niteledi. Şimdi de Doğa ve Riyad, Suud rejiminin ileri sürdüğü şartların hiçbiri Katar tarafından yerine getirilmediği halde aralarındaki gerginliği hafifletme konusunda anlaşmaya vardıkları anlaşılıyor.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran dünyada hangi konumda? Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti uluslararası verilere göre doğal kaynaklar, turizm, teknoloji, spor gibi alanlarda ve bunun gibi çeşitli alanlarda dünya genelinde hangi konumda olduğunu ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Sohbetimize size sunacağımız veriler 2018 yılına aittir. Acaba İran dünya genelinde ayva üreten ülkeler arasında 4. sırada yer aldığını biliyor muydunuz? İran İslam Cumhuriyeti, dünya tarım ürünlerinin 1/3'ünü üreten ülkeler arasında ilk 10 sırada yer alıyor. Bu Bu çerçevede dizi sohbetimiz boyunca bu ürünlerden bazılarını sizlere aktarmaya çalışacağız. Bugünkü sohbetimizde İran'ın tarım ürünlerinden biri olan ayvayı ele almak istiyoruz. Ayva meyvesi sarı renkli ve kabuğu pürüzlü gibi gözüken bir meyve türüdür. Ayvanın meyvesi etli ve açık sarı renkli ve siyah çekirdeği vardır. Ayva meyvesi az soludur ve ekşimsi bir tadı vardır. Ayva ağacı elgamagillerdendir ve yapraklarının ardı pürüzlüdür. Ayva ağacı kurak ve kireçli topraklarda yetişmez ve derin toprağa ihtiyacı vardır. Ayvanın meyvesi çeşitli antioksidanları ve bol C vitamini içerir. Bu meyve kalori bakımından pek zengin sayılmaz ama bol liflidir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun verilerine göre Özbekistan yılda 129 bin ton ayva üretimiyle dünyada birinci sırada yer alıyor. Özbekistan'dan sonra Türkiye ve Çin 126 bin ton ve 111 bin tonla sırasıyla ikinci ve üçüncü sıralarda yer alırken İran İslam Cumhuriyeti de yılda 74 bin ton ayva üretimiyle dünyanın bu bağlamda dördüncü büyük ülkesidir. İran'da ayva en çok Asana, Lahican, Rutser, Ramser ve Tonekabun kentlerinde yetişiyor. Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti uluslararası verilere göre doğal kaynaklar, turizm, teknoloji, spor gibi alanlar ve daha birçok alanda dünya genelinde hangi konumda olduğunu ele aldığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Sekiz yıllık kutsal savunma hamasetinin rivayeti.
Değerli dinleyiciler, Saddam rejiminin İran'a dayattığı 8 yıllık savaş ve İran milletinin kutsal savunmasını ele aldığımız sohbetimizin 46. bölümüyle tekrar sizlerle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde Ramazan operasyonunun getirilerini gözden geçirmek istiyoruz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde en son Hürrem Şerfettin'den sonra İranlı güçlerin ilk sınır ötesi operasyonunu Ramazan Operasyonu adı altında düzenlediklerini anlattık. Hürrem Şerfetti bu savaşta siyasi ve askeri dengeleri İran İslam Cumhuriyeti lehine değiştirdi. Bu zaferden dayatılan savaşa son verebilecek fırsat şeklinde bile söz edildi.
Ancak geçen bölümde de belirtildiği üzere ne Saddam rejimi ne de hamileri adilane bir barış ve savaşı başlatan tarafın belli olmasını istemiyordu. Gerçekte Hürrem şehir fethi Batı'yı İran İslam Cumhuriyeti'nin artan zaferleriyle karşı karşıya getirmişti. Bu yüzden haber ajansları Hürremşehir fethinden İran'ın Irak'ın Baas rejimine karşı en büyük zaferlerinden biri şeklinde söz etti. Bu zaferden sonra hatta Amerikan yönetimi İran'ın kararlı zaferleri Tahran'ın elini Fars Körfezi arasındaki ılımlı rejimlerinde istikrarsızlık yaratmak üzere açık bırakacağı yorumunu yaptı.
Aslında bu tür yorumlar açıkça İran İslam Cumhuriyeti'nin savaş cephelerinde elde ettiği zaferlerin ve bu zaferlerin getirileri Batı'yı bazı gerçeklerle yüz yüze getirdiğini gösteriyor. Nitekim bu gerçekler bundan önce Saddam'ın Doğu ve Batı bloklarında ve bölgedeki hamileri arasında öngörülemeyen gerçeklerdi. Bu yüzden Batı zorunlu olarak yeni durumu kontrol altına almak için çare aramaya ve stratejisini de Saddam'ı ayakta tutma üzerinde kurmaya başladı.
İranlı güçler ard arda gelen zaferleri ve bölgede kukla rejimlerin çökme ihtimalinden duyulan kaygılara dayanan Batı'nın yeni stratejisinden İran İslam Cumhuriyeti'nin siyasi ve propaganda baskıları artırmak ve buna paralel olarak da Saddam rejimini en gelişmiş silahlarla donatmak öncelikli hale geldi. Bir başka ifadeyle Batı bu kez ve oluşan yeni şartlarda İran'ı karşı atak yapmaktan alıkoymak ve sonuçta cephelerde durgunluk şartlarını hakim kılmak ve İranlı güçleri Baas ordusunun savunma hatlarının ardında durdurmak istiyordu. Böylece ve belirtilen yeni stratejiye göre Baas ordusu tüm cephelerden geri çekilmeye ve kendi sahasında mutlak savunma zemini hazırlamaya, siyasi ve propaganda sahasında da kendini barış talep ve mazlum taraf göstermeye başladı.
Gerçekte Baas ordusunun İranlı güçleri kısıtlı ve geniş çaplı ataklarına karşı koymakta aciziyeti Saddam rejimini savaş cephelerine savunma pozisyonuna çekilmeye zorladı. Saddam rejimi bu taktik değişikliğiyle aslında aciziyetini örtbas etmek istedi. Düşmanın saldırısını geri püskürttükten sonra uluslararası sınırları geçmek ve düşman topraklarına girmek İranlı güçlerin açısından tartışma götürmez bir konuydu. Zira Baas ordusunun tüm cephelerde uğradığı ağır yenilgilerin ardından geri çekilmesi aslında İran'ı oyalamak ve ne savaş ne barış şartlarını oluşturmak ve savaşı yıpratıcı hale getirmek içindi.
Aslında bu savaşta inisiyatifi ele geçirmek ve korumak, ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin haklarını geri almak, savaşın devam etmesini ve İranlı güçlerin Irak topraklarına girmesini mümkün kılan konulardı. Buna göre Ramazan operasyonu, İranlı güçlerin Dicle ve Ervend Irmağı'nın karşı kıyısına geçmeleri ve Basra kentine uzanan karayollarına musallat olmaları için tasarlandı. Zira Fethul Mubin operasyonu ve Hurremşehir fethinden sonra bu operasyon İran İslam Cumhuriyeti'ne siyasi ve askeri açılardan uygun konum kazandıracaktı. Ve sonuçta Saddam'ın batıdaki hamileri Irak'ta siyasi değişikliğe boyun eğmek zorunda kalacaktı. Aksi takdirde İran için savaşı daha güçlü konumdan sürdürme imkanı oluşması kaçınılmazdı.
Gerçi Ramazan operasyonunda İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm hedefleri gerçekleşmedi ama yine de bu operasyonun bazı önemli getirileri oldu. Ramazan operasyonunda dikkat çeken ve savaş ve İslam İnkılabı tarihinde belirgin hale gelen nokta düşman ordusuna ağır kayıplar dayatmaktan başka Irak topraklarının içine girip operasyon yapabilmekti. Bu durum gerçekte Saddam'ın Doğu ve Batı bloklarındaki hamilerinin tüm siyasi ve propaganda baskılarıyla mücadele edildiği anlamındaydı. Bundan başka Ramazan operasyonu Batı'ya İran İslam Cumhuriyeti'nin saldırgan düşmanı işgal ettiği topraklardan attıktan sonra tüm haklı taleplerini elde edinceye dek bu savaşı sürdürmekte kararlı olduğunu gösterdi.
Ramazan operasyonu askeri açıdan İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin yeteneklerinin ötesinde bir operasyondu ve bir nevi bu savaşta yeni bir tecrübe olarak sayılması gerekiyor. Bir başka ifadeyle Ramazan operasyonu savaş sahasının değişmesi ve düşman ordusunun mutlak savunma stratejisini uygulaması ile birlikte savaşı sürdürmek için yeni şartların karşılanması gerektiğini ve bu şartlar karşılanmadan istenilen hedeflere ulaşılamayacağını gösterdi. Ramazan operasyonunda düşman ordusu kurduğu komplike savunma hatları ile İranlı güçlerin taktiklerini bildiği ve ona göre uygun tedbirler aldığı ve İranlı güçlere karşı koyma yeteneğini takviye ettiği anlaşıldı.
Ramazan operasyonunda Vaaz ordusuna karşı yeni taktikler geliştirmeden ve çok yönlü plan yapmadan savaşı orta ve uzun vadede başarıyla sürdürmenin ciddi sıkıntılarla karşı karşıya geleceği anlaşıldı. Bundan başka Ramazan operasyonunda onları gözetmeksizin ve uygun tedbirler almaksızın savaşı sürdürmenin mümkün olmadığı değerli tecrübeler de kazanıldı. Örneğin düşman ordusu zırhlı birlikleri ve topçu birliklerinin ağır ateşinden yararlanarak açık sahada her türlü geniş çaplı operasyonu imkansız hale getirmeye çalışıyordu. Ramazan operasyonunda elde edilen bir başka tecrübe, savaşın bundan böyle Fethul Mübin ve Beytül Mukaddes operasyonunda uygulanan taktiklerle sürdürmenin mümkün olmadığı ve mutlaka yeni taktiklerin geliştirilmesi gerektiği yönündeydi. Zira şimdi saha şartları ve düşmanın savunma taktikleri ve savunma hatlarının derinliği değişmişti. Böylece Ramazan operasyonundan elde edilen bu deneyimlere göre İran savaşı sürdürebilmek için önemli oranda yeteneklerini ve hazırlıklarını takviye etmesi gerekiyordu. Ancak İran'ın yeterli hazırlık seviyesine ulaşması ve savaşta kesin sonuçlar alabilmesi için yeterli zaman gerekiyordu.
Öte yandan savaş cephelerinde her türlü duraksama ve zaman etkenini kullanmamak, düşman baskılarına karşı teslim olunduğu şeklinde yorumlanabilirdi. Bu yüzden İranlı güçler kısıtlı operasyonlar düzenleme tedbirine yöneldi. Böylece savaş cephelerinde gerekli hareketliliği sağlamaya çalıştı. Aslında kısıtlı operasyonların devam etmesinin amacı birliklere yeniden yapılanma ve insan gücünü eğitme fırsatı sağlamaktı.
Değerli dinleyiciler, Saddam rejiminin İran'a dayattığı 8 yıllık savaş ve İran milletinin kutsal savunmasını ele aldığımız sohbetimizin 46. bölümünün sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İran İslam Cumhuriyeti Yargı Kurumu Başkanı Seyit İbrahim Reisi, Amerikan emperyalizminin zalimliğinin Cumhuriyetçiler ve demokratları tanımadığını, Amerika'nın bu zorbalığına karşı ve küstahlığına ancak güçlü bir İran'la karşı çıkılabileceğini söyledi. İslam İran Devrim Muhafızları Başkomutan Yardımcısı Tuğ General Ali Fedevi, İran halkının direnişine ve düşmanın İslam Cumhuriyeti'ne karşı yenilgiyi kabul etmesine atıfta bulunarak Amerikalılar İslam devrimini durduramazlar dedi. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf dün akşam Şehit Muhsin Fahrizade'nin ailesiyle yaptığı görüşmede İranlı nükleer ve savunma bilimci Şehit Fahrizade cephe ve cihat ruhu ve kültürüyle İmam Hümeyni Mektebi'nde yetişti dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ramazan Şerif, İran'ın nükleer ve savunma programının önemli şahsiyetlerinden nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastinde uydudan kontrol edilen ve yapay zekaya sahip bir silahın kullanıldığını açıkladı. Türkiye Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, Yunan basında çıkan iddiaları yalanlayarak Yunanistan, Türkiye ile ikili meselelerini ancak Türkiye ile masaya oturarak çözebilir dedi. Türkiye'de kaçak kazı yapılmasını önlemeye yönelik bir operasyonda ender bir tabut bulundu. Türk ordusu pazar gecesi Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke elindeki yerleşim alanlarına bir kez daha topçu saldırıları düzenledi. Ve Türkiye'de son 24 saatte koronadan 195 kişi daha hayatını kaybetti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 veya +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.